Ayrım 38.
B. AGÜ'deki yabancı yatırımların gelişmiş ülkelere faydaları ve AGÜ'ye zararları, Singer. Singer, Myrdal'la aynı sonuca konuyu AGÜ'de yapılan yabancı yatırımların gelişmiş ülkelere faydaları ve AGÜ'ye zararları açısından inceleyerek varır. Buna göre AGÜ'nün ikili yapısı, bir yanda ihracat için üretim yapan verimliliği yüksek ihracat kesimi, bir yanda iç piyasa için üretim yapan verimliliği düşük üretim kesimleriyle belirir. Verimliliği yüksek ihracat kesimi gerçekte gelişmiş kapitalist ülkelerin AGÜ'de yaptıkları yatırımların sonucudur. Fakat bu yatırımlar hiçbir zaman AGÜ ekonomisinin bir parçası olamamış, gelişmiş ekonomilerin deniz aşırı ülkelerde tamamlayıcı bir uzantısı niteliğine bürünmüştür. Üretimleri kendi amaçlarına yönelmiştir. AGÜ'deki yabancı yatırımların gelir, istihdam, bilgi arttırıcı etkileri, yarattıkları nakdi dıştan yararlar, AGÜ ekonomisinin değil, bu yatırımı yapan gelişmiş yabancı ekonominin yararına işlemiştir. Öyle ki yabancı yatırım saydığımız AGÜ'ye yapılan yatırımların büyük bir kısmını sanayileşmiş ülkelerin kendi yerli yatırımları saymamız gerekir. Yabancı yatırımların AGÜ'ye hiçbir fayda sağlamadığı ve asıl gelir arttırıcı etkilerini gelişmiş sanayileşmiş ülkelerde gösterdiği bir tarafa, Singer'a göre iktisadi kalkınmanın temel ilkeleri açısından genel etkileri de olumsuz, zararlı olmuştur. Yabancı yatırımların yöneldiği ihracat kesiminde verimlilik, yerli üretim kesimlerinden daha yüksek olsa da bu zarar yine söz konusudur. Nedenine gelince yabancı yatırımlar bu ülkeleri ham madde, bazı gıda maddeleri alanlarında ileri bir ihtisaslaşmaya götürmüştür. Eğer bunlar olmasaydı gelişebilecek olan yerli sanayinin kurulmasını engellemiştir. Sanayinin asıl önemi ise birçok iktisatçının kanısının aksine ne hemen geliri arttırması ne de en yakın sosyal faydasındadır. Asıl faydası genel eğitim düzeyini yükseltmesi, yaşama düzenini değiştirmesi, yaratıcılığı arttırması, teknik bilgi birikimine yol açmasıdır. İşte yabancı yatırımlar bu yönden AGÜ için faydalı değil zararlı olmuştur. Singer aynı zamanda gelişmiş kapitalist ülkelerdeki konjonktür dalgalarının ham madde ve tarımsal ürün ihracatçısı ülkelerin iktisadi kalkınmasına olumsuz etkilerini Nurkse ve diğer birçok iktisatçı gibi önemli ele alır. C. AGÜ aleyhine dönen dış ticaret hadleri ve uluslararası iş bölümünden AGÜ'nün kayıpları, Prebisch. Uluslararası iş bölümünde AGÜ'nün ham madde ve tarımsal üretim alanında ihtisaslaşmalarının uzun dönemde bu ülkelerin teknik ilerlemenin gelir arttırıcı etkisinden yararlanmalarını önlediği, Prebisch'in savının temelini oluşturur. Prebisch, serbest dış ticaret teorisini eleştiriye teorinin şu varsayımından başlar. İktisatta ideolojiler genellikle olayların gerisinde kalır ve olayları aşan bir süre yaşar. Teorik bakımdan uluslararası iş bölümünün faydalarının dayandığı muhakemenin sağlam olduğu doğrudur. Fakat bunun olayların yalanladığı bir varsayıma dayandığı çok zaman unutulur. Bu varsayıma göre teknik ilerlemenin faydaları bütün topluluğa ya fiyatların düşmesi veya gelirlerin yükselmesi yoluyla yayılır. Ham madde üreticisi olan ülkeler uluslararası mübadele ile faydadan paylarını alırlar. Dolayısıyla sanayileşmeleri gerekmez. Eğer sanayileşirlerse daha az etkin olmaları mübadeleden sağlayacakları geleneksel faydaları kaybetmelerine yol açar. Oysa AGÜ'nün büyük ölçüde dış ticarete açıldıkları 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Prebisch'e göre dış ticaret mübadele hadleri bunlar aleyhine dönmüştür. Hem de teknik ilerleme gelişmiş ülkelerde ve sanayide AGÜ'nün ham madde üretiminden daha süratli olduğu halde sonuç böyledir. Bu Prebisch'e göre şöyle yorumlanabilir. Gelişmiş sanayileşmiş ülkelerde mal ve hizmet fiyatları teknik ilerlemenin arttırdığı verimlilik oranında düşmüş olsaydı, mübadele hadlerinin AGÜ lehine dönmüş olması gerekirdi. Bu koşulda AGÜ, sanayi mamul fiyatlarındaki düşüş yoluyla sanayileşmiş ülkelerdeki teknik ilerlemenin sonuçlarından yararlanmış olacaktı. Oysa sonuncularda teknik ilerleme fiyatların düşmesi değil de tekeller dolayısıyla girişimcilerin ve diğer üretim girdileri gelirlerinin yükselmesi sonucunu vermiştir. Yani sanayileşmiş ülkelerdeki teknik ilerlemeden fiyat düşmesi yoluyla agü değil, girdi gelirlerinin yükselmesi dolayısıyla yine sanayileşmiş ülkelerin kendileri yararlanmıştır. Buna karşılık agünün ihracat kesimindeki teknik ilerlemenin faydaları doğrudan doğruya fiyatlara intikal etmiştir. Nedeni agünün ham madde veya tarım ürünleri üreten ilksel primary kesiminde tekelci örgütlerin bulunmamasıdır. Böylece gelişmiş sanayileşmiş ülkeler hem girdi gelirlerinin artması yoluyla kendi ülkelerindeki teknik ilerlemenin yararını kendine saklamıştır, hem de ham madde ve tarımsal ürünlerin fiyatlarının düşmesi yoluyla agüdeki teknik ilerlemenin gelir arttırıcı etkilerinden yararlanmıştır. Oysa agü ne kendilerinin ne de sanayileşmiş ülkelerin kaydettiği teknik ilerlemeden yararlanabilmiştir. Prebisch'in bundan çıkardığı sonuç, agü için sanayileşmenin gerekliliğidir. Karşılaştırmalı üstünlüğe dayalı uluslararası iş bölümünün faydalarını konu etmenin yerinde olmadığıdır. D. Dış ticaretin kalkınmayı gerçekleştirmek için yetersizliği ve dengeli büyüme. Nurkse. 19. yüzyılda iddiaya göre dış ticaret sadece belirli üretim kaynaklarının optimal dağılımını gerçekleştirmekle kalmamış, aynı zamanda büyüme motoru olmuştur. Yeni dünya ülkelerinin ABD, Kanada, Avustralya gibi 19. yüzyıldaki çok süratli gelişmeleri bununla açıklanabilir. Nurkse, 20. yüzyılın ikinci yarısında hala geri kalmışlık niteliğini sürdüren ülkeler için bu iddiayı kabul etmez. Bu ülkelerin gelişme tarihçesindeki olumsuz dış ticaret etkilerinin bugün dahi sürdüğü kanısındadır. Kalkınmaları için gerekli etkenleri ayrı bir alanda arar. Bir kere bugün agünün tüketim kalıpları haberleşmenin artması dolayısıyla zengin ülkelerin etkisi altındadır. Tercih fonksiyonlarının uluslararası bağlılık göstermesinden ötürü tüketim eğilimi böyle bir bağlılığın bulunmadığı eski çağlara oranla yükselmektedir. Zengin ülkelerle temasta olan fakir ülkeler sürekli olarak nakdi gelirlerini ve harcamalarını üretme kapasitelerinin haklı göstereceği düzeyin üzerinde tutmak eğilimindedir. Bunun sonucu ülke içinde enflasyon, dış ödemeler bilançosunda da sürekli dengesizlik eğilimidir. Bu olgu agüde tasarruf eğiliminin zayıflaması demektir. Karşı koymak için lüks mallar ithali sınırlansa, yerine kapital malı ithal edilse dahi bu yetmeyecektir. Çünkü asıl sorun kapital malları ithalatına eşit tutarda tasarrufun ülke içinde yapılıp yapılamadığıdır. Uluslararası büyük gelir farklarına rağmen tüketim kalıplarının agüde gelişmişlere benzetilmesi eğiliminin başlıca iki olumsuz etkisi vardır. Ödemeler bilançosu açıkları ve kapital teşekkülünün yavaşlaması. İkinci olarak agünün ihraç ettiği ham maddeler ve tarımsal ürünlerin talebi dünya piyasalarında çok yavaş artar. Buna dayanarak dış ticaretin büyümeyi harekete geçirmesini beklemek olanak dışıdır. Talep elastikiyeti düşük ve artış sürati de çok yavaş olduğu halde agünün geleneksel ürünlerle ham madde ihracatını arttırmalarını teşvik etmek, dış ticaret mübadele hadlerini bunlar aleyhine döndürür. Bu agüden gelişmişlere gelir aktarılması demektir. Bundan ötürü agü iktisadi kalkınmaları için ithalatı ikame yoluyla sanayileşmek zorundadır. Dünya piyasalarında sınai mamuller ihracatında gelişmiş ülkelerle rekabet edemediklerine göre agü dengeli büyüme yolunu benimsemek zorundadır. Kısacası bu paragrafta incelediğimiz Myrdal, Singer, Prebisch, Nurkse ve aynı görüşü benimseyen diğer birçok iktisatçı, liberal öğretiye bağlı serbest dış ticaret teorisinin ihtisaslaşma tezini reddederler. Agünün koruma yoluyla sanayileşmelerini önerirler. Her birinin görüşlerini desteklemek için dayandığı nedenler farklı olsa da vardığı sonuç aynıdır. 7. Agüde kamu kesiminin artan rolü iktisadi planlama ve kapitalizmin yerleşmesi. 19. yüzyılda sanayileşen Batı dünyası ülkelerinde laissez-faire geleneği kamu yatırımlarını sadece belli başlı kamu hizmetlerinin sağlanmasına inhisar ettirmişti. Tarım, sanayi, hizmetler gibi doğrudan doğruya üretken olan alanlar tamamıyla özel girişimin faaliyet alanı olarak ayrılmıştı. Böyle olmakla beraber ülkenin sanayileşmesi ve özel girişimin gelişmesi için devlet, gerek sömürgelerin fethedilmesi, gerek pazar olarak sürdürülmesinde çok önemli rol oynamıştı. Sanayileşmeye İngiltere ve Fransa gibi öncü ülkelerden sonra başlayan Almanya, Japonya, Çarlık Rusyası'nda ise kapitalizmin kuvvetlenmesi için kamu müdahalesi, sanayileşmekte kamunun oynadığı rol başlangıçta çok daha fazla olmuştu. AGÜ kalkınma sürecine daha geri bir noktadan başladığı gibi daha da sonra girmiştir. Bunların kalkınması için sanayileşmeleri gerektiği, önceki paragraflarda açıklanan görüşlere göre savunulabilmiştir. Kamu kesimine daha yüksek bir pay verilmesi kapitalizmin yerleşmesi için gerekli sayılmıştır. AGÜ için buraya kadar incelediğimiz görüşler, laissez-faire en şiddetli tepki olsa da kapitalizmle bağdaşabilecek maksimum müdahale sınırlarını aşmamıştır. Piyasa mekanizmasının AGÜ'de iyi işlemediğini, kamu müdahalesinin gerektiğini savunan görüşler, aynı zamanda bireysel girişim yoluyla kalkınma ve üretim araçlarında özel mülkiyet kurumlarını kabul ederler. Bu olgu, klasik kapitalizmin piyasaya devlet müdahalesini reddeden şekli yerine, piyasaya kamunun bireysel girişimin gelişmesi ve yaşaması için müdahale ettiği yeni bir şeklini ortaya çıkarmaktadır. 8. AGÜ'de piyasa mekanizmasının üstünlüğünü savunan geleneksel görüşler. Wiener, H. Johnson, Schulz, Bauer, Yamey, Haberler. AGÜ'de piyasa mekanizmasının üstünlüğünü, laissez-faire değilse de minimum kamu müdahalesini, piyasa kurumlarının evrenselliğine dayanarak savunan iktisatçıların sayısı, 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren dünyada iktisadi durgunluğun yoğunlaşmasını, AGÜ'nün dış borç yükünün ağırlaşması ve borçların geri ödenmesinde sorunlarla karşılaşılmasını izleyerek artmıştır. Gerçekte bu iktisatçıların görüşleri geleneksel liberal görüşlerin tekrarından ibarettir. Bununla beraber AGÜ'de piyasaya yoğun müdahale ile kapitalizmi geliştirmek savının karşıtı olarak, AGÜ'de piyasaya minimum müdahaleyi bunun evrenselliğine dayandırmak amacını güden görüşler üzerinde durmakta fayda vardır. Çünkü 1980'den sonra iktisat politikasında artık egemendirler. Bu sonuncu görüşteki iktisatçılar her bakımdan yukarıdakilerle çatışırlar. Koruma politikasıyla AGÜ'nün sanayileşmesi, yani ithal ikamesi politikası yerine serbest dış ticaret teorisini, yani uluslararası iş bölümünü, karşılaştırmalı üstünlüğe göre ihtisaslaşmayı ve ihracata dönük büyümeyi önerirler. Dengeli büyüme yerine dengesiz büyümeyi savunurlar. Fakirlik kısır döngüsünü kırmak için büyük çapta yatırım, gelirde süratle büyük sıçrayışlar olması yerine gelir artışının aşamalı olmasını isterler. Gizli işsizliği yatsıyarak piyasa kurallarının evrenselliğine varırlar. Piyasa mekanizmasını iktisadi planlamayla düzeltmek yerine piyasa mekanizmasının üstünlüğünü överler, planlamayı reddederler. A. Gizli işsizliğin reddi ve geçimlik tarım kesiminde iktisadi etkinliğin yüksekliği. Schulz, Haberler, Wiener. Schulz, antropologların Hindistan'da ve Latin Amerika'da yaptığı araştırmalara dayanarak AGÜ'deki geçimlik köylü tarım işletmelerini tam rekabet kapitalizmine, bunun yüksek etkinliğine örnek gösterir. Öyle ki bu kesimde köylülerin her biri sürekli yeni kar fırsatları arayan bir girişimci, kar maksimumlaşması amacına yönelmiş, akılcı, rasyonel bir kapitalisttir. Bu kesimde gizli işsizlik ve bunun ima ettiği kaynak dağılımı etkinsizliği ne teorik ne de istatistiki olarak desteklenebilir. Geçimlik tarım kesimi bir kuruş kapitalizmidir. Yani kapitalizm evrenseldir. Akılcı davranış ve onun kar maksimumlaşması ilkesi evrenseldir. Dolayısıyla gizli işsizlik gibi bir olgu söz konusu olamaz. Schultz, piyasa ekonomisinin geçimlik tarım kesiminde dahi yüksek etkinliğini belirttikten sonra eski SSCB'deki kaynak dağılımı etkinsizliğine değinir. Bir yanda büyük kolektif çiftlikler ve devlet çiftlikleri, bir yanda üreticilerin sahip olduğu minik toprak parçaları üzerinde üretim, kaynak dağılımını etkinlikten uzaklaştırmıştır. Kanısına göre nerede kapitalizm varsa, kuruş kapitalizmi de olsa orada etkinlik vardır. Haberler, gizli işsizlik teorisinin, M. Manoilescu'nun koruma yoluyla sanayileşme için dayandığı temel olduğuna değinir. Gizli işsizliğin çok daha abartarak ithal sınırlamalarını haklı göstermek için kullanıldığını belirtir. Kanısı ancak tarımda üretim tekniğini, çalışma yöntemlerini değiştiren koşullarda tarımda bir nüfus fazlasının ortaya çıkabileceğidir. Bu anlamda bir nüfus fazlası yalnız AGÜ için değil gelişmiş ülkeler için de söz konusu olabilir. Gizli işsizliğin reddinden vardığı nokta serbest dış ticarettir. %100 serbest dış ticaret daima en süratli gelişmeye götürüyor. Olmasa da serbest dış ticarete yapılacak marjinal müdahaleler gerektiği gibi seçilmiş olmak şartıyla kalkınmayı süratlendirebilir. Vardığım sonuç şudur ki esas itibariyle serbest dış ticaret önemsiz düzenlemeler ve ayrılmalarla iktisadi kalkınma bakımından en iyi politikadır. Tabii serbest dış ticaretin en iyi politika olduğu ileri sürülünce uluslararası iş bölümünün faydaları yani AGÜ'nün zorla sanayileşmeye kalkmaması da tekrar ortaya çıkar. Haberlere göre AGÜ için serbest dış ticaretin muazzam önemi klasik karşılaştırmalı üstünlük teorisiyle beraber sınai mamuller ve ham maddeler üretimindeki nispi maliyet farklarının gelişmiş ve AGÜ arasında çok büyük, hatta gerçekten sonsuz olmasından ileri gelir. Şu anlamdaki her bir gruptaki ülkelerin diğerinden satın aldığını üretmesi mümkün değildir. Haberlerle beraber neoklasik okulun günümüzdeki temsilcilerinden Wiener de gizli işsizlik diye bir olgunun varlığını reddeder. Serbest dış ticaret konusunda haberlerle aynı sonuca varır. Fakat bununla da yetinmeyip ideolojik tutumu bir adım daha ileri götürür. Wiener, AGÜ'nün dünyada serbest dış ticaretin gerçekleştirilmesi sorumluluğunu yüklenmemiş olmalarını kınar. Dış ticaret engellerinin kalkmasından veya azalmasından kazanmayacak hiçbir AGÜ yoktur. Fakat son yıllarda bu ülkeler Amerikan önerilerini destekleyerek dünya ticaret ağındaki engellerin sürekli ve önemli şekilde azalması fırsatını kaçırmıştır. Havana Sözleşmesi bu yönde sadece çok mütevazi bir adım olacaktır. AGÜ bunun herkes için faydalı bir uluslararası iş bölümünü gerçekleştirecek şekilde engelleri kaldırmayı başaramamasındaki sorumluluk payını yüklenmelidir. Kısacası gizli işsizliğin reddi liberal öğretinin geleneksel savlarının tekrar ön plana çıkmasıyla sonuçlanmaktadır. B. Özel girişim ve piyasa mekanizması yoluyla kalkınmanın üstünlüğü. Bauer, Yamey, H. Johnson. Kalkınmanın iktisadi plana bağlı olmasını, kamunun kalkınmada artan sorumluluk yüklenmesini söyleyenlere karşı, piyasa mekanizmasının ve bireysel girişimin üstünlüğünü savunan çok sayıdaki iktisatçıya örnek olarak, kısaca Bauer, Yamey ve H. Johnson üzerinde duralım. Bauer, Yamey, milli gelirin tüketim-yatırım arasında bölünüşünü kamu yetkisinden alıp bireysel tercihlere bağlamaya taraftardır. Dolayısıyla fakirlik kısır döngüsü denilen uzun dönem fakirlik dengesini reddederler. İktisadi kalkınmayı kişilerin çeşitli seçeneklere kavuşmaları olarak gördüğümüz için, eğilimimiz kaynakların tüketim ve yatırım arasında dağılımı dahil olmak üzere, milli hasılanın terkibiyle ilgili kararların, büyük ölçüde bireylerin iktisadi hayata katılmasını sağlayan iktisadi sistemlere doğrudur. Fakat karar alma mekanizmasının yaygın olarak ademi merkeziyleştiği ve piyasa mekanizmasınca birleştirildiği bir iktisadi sistemi tercih nedenimiz, ne sadece kalkınma kıstasımıza ne de sistemin sağladığı politik koruyuculara dayanır. Kanımızca genellikle bu sistem var olan kaynakların etkin bir kullanımını sağlar ve kaynakların artışını teşvik eder. Etkinliği esas itibariyle iki belli başlı özelliğinden doğar. Bilginin harekete geçirilmesi ve dürtünün sağlanması. Böylece AGÜ'nün çok çeşitli sorunlarının çözümü için piyasa mekanizmasının bu son iki özelliğini yeterli sayarlar. Bauer ve Yame için bu ülkelerde ne fakirlik kısır döngüsü, ne gizli işsizlik, ne nakdi dıştan yararlar ve diğer nedenlerle toplumsal alternatif maliyetleri yansıtmayan fiyatlar vardır. İktisadi kalkınma da en zorunlu, yaşam gereklerinin dahi karşılanamadığı geniş kitlelere rağmen kişilerin karşılaştığı seçeneklerin artmasından ibarettir. H. Johnson, neoklasik görüşleri sürdürmek bakımından daha tipik bir temsilci sayılabilir. Bir kere kanısınca, gelişmeyi özleyen bir AGÜ, gelir bölüşümü konusunu kendisine pek fazla dert edinmezse akıllılık eder. İkinci olarak, iyi işleyen bir piyasa düzeni hem iktisadi etkinliği hem iktisadi büyümeyi teşvik eğilimindedir. Piyasa bunu büyük bir yönetim kadrosuna, merkezi karar almaya, sözleşmelerin uygulanması için gerekli hukuk düzenini sağlamak gibi bir politikadan fazlasına ihtiyaç göstermeksizin kendiliğinden yapar. Bundan ötürü iktisadi planlamaya da ihtiyaç yoktur. Bana göre iktisadi planlamanın büyük kısmı piyasa düzeninin iyileştirilmesine, güçlenmesine yöneltilirse faydalı olur. Böylece ideal ve evrensel tam rekabet kapitalizmi modeli AGÜ'nün kalkınması için yeterli bir reçete olarak sunulur. C. Çuş yoluyla teknoloji transferi ve kalkınma. H. Johnson. Marksistler için çağdaş emperyalizmin sömürü aracı olan çok uluslu şirketler, çuş, H. Johnson için teknolojik bilgi aktaran kuruluşlardır. Johnson, çuş konusunda şöyle düşünüyor. Batı ülkelerinin yaptığı devletten devlete yardımların yetersizliği ve gerekli kalkınma dürtüsünü sağlayamaması, 1960'lardan sonra tavizli ticaret anlaşmaları yanında çuşa öncelik kazandırmıştır. Ancak kalkınma için dolaysız özel yatırımlara güvenmek, üretim dalları arasında eşitsiz gelişme yaratmak demektir. Çünkü çuş, teknoloji, yoğun veya mal farklılaştırılması olan alanlarda ya da ham madde çıkarılması ve pazarlamasında yoğunlaşırlar. Bu şirketlerin diğer ülkelerde yan dallar kurma nedeni, kalkınma konusundaki bir takım politik düşünceleri gerçekleştirmek değil, yöneticileri ve hisse senedi sahiplerine kar sağlamaktır. Çuş'un karının kaynağı sahip olduğu bilgidir. Fakat bu bilgiyi ne yaymakta ne AGÜ'nün yerel koşullarına uydurmakta çıkarı vardır. Böyle olsa da çuş yine de kalkınmaya iki yoldan çok önemli katkı yapabilir. Birincisi sağladığı eğitim olanaklarıdır. Üretimde kullandığı yerli iş gücünü eğitmek hem kendi ürününü kullananlara hem kendi kullandığı girdileri üretenlere verimli bilgi yaymak yoluyla gerçekleşir. İkincisi ödediği vergilerden doğar. Ödediği vergiler üretim kesimleri arasında yol açtığı eşitsiz gelişmeyi gidermeyi sağlar. Çuş'un sağladığı kârları eleştirmek de anlamlı değildir. Çünkü o bilgiyi elde etmek için yaptıkları yatırımları bu kârlarla karşılayacaklardır.